Evet sevgili kardeşler, tekrar sevgiyle merhaba. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz pazar günü sizi çok iyi bilinen bir mezmura götürmüştüm. Tek bir ayete götürmüştüm. 119. mezmurun 105. ayetine. Bugün yine sizi bir başka ayete götürmek istiyorum. Yine tek bir ayet ama bu sefer mezmurlarda değil, Yeşaya kitabında. Yani Yeşaya'nın 41. bölümüne götürmek istiyorum. Yine sizleri içinde bulunduğumuz sıkıntı ve sorunlu süreci karşısında ne yapmamız ve nasıl yapmamız konusunda sizleri biraz olsun yüreklendirmek, gereken desteği Rabbimizin sözü aracılığıyla vermek istiyorum. Biliyoruz ki değerli kardeşler, yaşam içerisinde bu yer yuvarlağında gerçekten de korkunun ne demek olduğunu bilmeyen yok. Hepimiz korkunun ne demek olduğunu çok iyi bilen varlıklarız her birimiz. Çünkü değişik değişik nedenlerden dolayı yaşamımızın koparılıp atılamaz bir parçasıdır korkular. Gerçekten de. İşte bu nedenle hepimiz yaşamlarımıza bir yılan gibi çöreklenmiş olan korku ya da korkulara karşı dik durmayı, onlarla başa çıkmayı kesinlikle öğrenmek zorundayız. İman hayatını sağlıklı bir şekilde götürebilmek için değerli kardeşler. Evet, içten söylemem gerekirse değerli kardeşler, içinde bulunduğumuz korona virüsü nedeniyle değil tabii ki. Ama genel olarak korkuların gerçekten çok yoğun olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Bazıları işini kaybetme korkusuyla, kimileri de evini, sağlığını, ailesini, arkadaş çevresini kaybetme korkusuyla ne yapıyor? Boğuşmak zorunda. Tabii ki yaşlanma korkusu, başkaları tarafından terk edilme korkusuyla da savaşanların sayıları az değil çevremize baktığımız zaman. Tabii ki listeyi uzatmak, listeye birçoklarını eklemek mümkün. Yani korku olarak ifade ettiğimiz bu duyguyu harekete geçirebilecek çok şeylerin olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten de çevremizde gelişmekte olan çok şey ne yapıyor? İster istemez bizlerin korku moduna girmemize neden olabiliyor. Peki korkular var, kabul ediyoruz ama biz sürekli korku modunda hayatımızı sürdürmek zorunda mıyız? Kesinlikle hayır değerli kardeşler. Tanrı'nın çocukları olarak korku modunda yaşamımızı Rab Tanrı istemiyor. Koşmakta olduğum hizmet alanında birçok insanla ilişki içerisinde olmuş olduğum için ister istemez korku konusunda da korku üzerinde de konuşma imkanı buldum. Ve bana bazı kişiler, ya Recep kardeş iyi söylüyorsun ama ben şöyle düşünüyorum diyerek devam ettiler. Korkmamın bir nedeni var. Korkmamın bir nedeni var. Şimdi evet, korkmanın haklı bir nedeni olamaz demiyorum. Korkmanın haklı bir nedeni tabii ki olabilir. Ama böyle bir durum içinde olmuş olmanın ya da olmamızın nedeni ne? Hiç bunu sorguladınız mı? Yani ben korku içerisindeyim, korku modundayım ve düşüncelerim darmadağınık ama ben böyle bir noktaya nasıl geldim? Yani böyle bir noktaya gelmeme neden olan etken ne, faktör ne? Bakın, amacım sizleri sorgulamak değil değerli kardeşler. Beni kesinlikle yanlış anlamayın. Amacım Tanrı sözü ışığında sizleri yüreklendirmektir. Sizleri cesaretlendirmektir. Ayağa kalkmanıza yardımcı olmaktır. Rabbimizin sözü ışığında teşvik ederek. Bakın, Hikmetli Süleyman Tanrı esiniyle, vahiy aracılığıyla, vahiy yoluyla kaleme almış olduğu Vaiz kitabında tam bu noktaya parmak basarak nedeni şu sözlerle dile getiriyor. Yani o da bir takım durumlar içerisinden geçti ve bir takım durumlar içerisinden geçtikten sonra o da bir noktaya gelmiş oldu. Yani yaşadıklarının bir sonucu olarak şöyle bir deneyim elde etti. Bunu Vaiz kitabı 12. bölüm 13. ayetinde okuyabiliyoruz. Tanrı'ya diyor saygı göster, buyruklarını yerine getir. Çünkü diyor her insanın görevi budur. Tanrı'ya saygı göster ve buyruklarını yerine getir. Yani Tanrı sözünün desteğiyle, onun ışığıyla adımlarını at, yaşamını sürdür. Şimdi özellikle sormak istiyorum. Süleyman, hikmet dolu Süleyman böyle bir noktaya nasıl gelebildi? Tabii ki yaşamış olduğu durumlar sonucunda böyle bir noktaya geldi Hikmeti Süleyman. Ve öyle bir noktaya geldi ki yaşamış olduğu, yapmış olduğu her şeyin gerçekten de bomboş olduğunu anladı. O yüzden Vaiz kitabı 2. bölümünde şu sözleri söylemekten çekinmedi. Yaptığım bütün işlere bakınca gördüm ki hepsi boş. Güneşin altında hiçbir kazanç yokmuş diyor. 2. bölüm 11. ayet. Demek ki yaşadığı deneyimler sonucu nasıl bir noktaya geldi? Evet, böyle bir noktaya geldi ve sonunda şunu gönül rahatlığıyla söyleme ihtiyacı duydu. 12. bölümün 13. ayetinde yer alan sözleri söyleme ihtiyacı duydu. Tanrı'ya saygı göster, buyruklarını yerine getir. Yani evet, Tanrı'nın sözüne itaat et, o sözü yerine getir. Yani o sözün ışığında adımlarını at. Çünkü seni yaratan O'dur. Sana iman hayatını, başka bir ifadeyle yeniden doğmanı sağlayan O'dur. Ve senin yeniden doğmanı sağlayan O ise, o zaman o hayatı yaşamak için gereken desteği, gücü verecek olan odur değerli kardeşler. Yani bu hayatı sürdürebilmek için gerekli olan ilkeleri de o önümüze koymuştur. Sen bu kurallara, önüne konulmuş olan bu kurallara bağlı bir şekilde kaldığında sevgili kardeşim, bu şekilde devam ettiğinde yaşamın dağılmış, parçalanmış, korku içerisinde değil, bütünlük içerisinde, denge içerisinde devam edecektir kesinlikle. Emin olun ki değerli kardeşler, yaşama onun bakış açısıyla, yani onun kuralları ışığında, önümüze koymuş olduğu ilkeler ışığında bakmak kesinlikle ve kesinlikle fark yaratıyor. O nedenle açık bir dille ifade etmek isterim ki korku içinde yaşıyor olmamızın temel nedeni Rabbimizin buyrukları doğrultusunda yaşıyor olmamamızdır. Bu kadar açık, bu kadar net. Ne diyordu? Vaiz kitabı 12. bölüm 13. ayette Tanrı'ya saygı göster, buyruklarını yerine getir. Evet, Tanrı'ya saygı gösterdiğini söyleyebilirsin ama ben eminim ki değerli kardeşler, onun önümüze koymuş olduğu o ilkelere bağlı bir hayatımız olmadığı için gerçekten de korku modu içerisine düşme kaçınılmaz oluyor. Başka bir ifadeyle Tanrı sözünde var olan ilkeleri göz ardı etmiş olmuş olduğumuz için korku içerisinde, korku dolu bir yapı içerisinde adımlarımızı atmaya çalışıyoruz. Ve bunun sonucunda ne oluyor? İzlediğimiz ya da dinlediğimiz haberler, ama radyoda, ama ne bileyim televizyon ekranlarında değerli kardeşler, o haberler korkuyla dolmamıza neden oluyor. Hoş olmayan gelişmeler karşısında. Öyle bir noktaya gelebiliyoruz ki korkmamamız gereken noktalarda bile, durumlarda bile korku içerisine düşebiliyoruz. Söylemeye çalıştığım şu değerli kardeşler. İçinde bulunduğumuz durumların nedeni kişinin kendisi. Yani Tanrı değildir senin korku içerisinde yaşamını destekleyen. Tamamıyla eğer korkular içerisinde isen bunun tek bir nedeni sensin değerli kardeşim. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Peki korkular içinde olmuş olsak da Rab Tanrı'nın bizleri görmek istediği noktada olmamız mümkün değil mi? Tabii ki mümkün. İşte o nedenle ben bugün sizleri o Yeşaya 41. bölümde yer almış olan ayete, benim için gerçekten çok önemli olan bir ayet ve bunu hiç çekilmeden söylüyorum. Birçok sıkıntılı süreçten geçerken bana destek olan, yeniden ayağa kalkmamı sağlayan ve gerçekten çok önemli bir vaat olduğunu söyleyebilirim bu ayeti. 10. ayet değerli kardeşler. Eğer bu 41.10'u kutsal kitapta bilmiyorum sizin bazı ayetleri altını çizme alışkanlığınız varsa benim önerim size bu ayetin altını görebileceğiniz şekilde ve içinde bulunduğunuz o sıkıntılı süreçten geçerken hatırlamanız gerekecek şekilde altını çizmenizdir. Bakın ne diyor 10. ayet. Tanrı diyor çok çarpıcı bir şekilde korkma diyor. Korkma. Neden? Çünkü diyor ki ben seninleyim. Yani eğer ben seninle birlikteysem, eğer sen bunu biliyorsan ki ben evet seninle birlikteyim, sen yalnız değilsin, o zaman korkmayacaksın. O zaman korkmana gerek yok. Ve diyor ki yılma, yani yılgınlık içerisine düşme, gevşeme, kendini salma. Neden? Çünkü diyor ki Tanrım benim. Eğer ben senin Tanrınsam ne yılmana gerek var, ne kendini salmana gerek var, ne de korkmana, değişik değişik şüphelere ya da düşüncelere kapılman gerekiyor. Ve diyor ki seni güçlendireceğim, evet sana yardım edeceğim ve burası çok harika, zafer kazanan sağ elimle, ki gücün simgesiydi sağ el kutsal kitapta, o gücümle diyor sana destek olacağım. Ve bakın 11. ayet ve 12. ayet ve 13. ayet. Yine aynı bölüm, 41. bölümün 11, 12 ve 13. ayetleri şöyle devam ediyor. Sana destek vermiş olmanın getirdiği sonucu çok güzel açıklıyor. O sana destek vermiş olduğu için, sen o desteği almış olduğun için şöyle devam ediyor, güvence veriyor bize. Diyor ki sana öfkelenenlerin hepsi utanacak diyor. Rezil olacak. Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak. Ve 12. ayet, seninle çekişenleri ya da sana zarar veren, seni silkeleyen ne varsa değerli kardeşler, neyse onlar, arasan da diyor bulamayacaksın. Seninle savaşanlar hiçten beter olacak. Bakın neden böyle bir noktada olacaksın? Yani sende var olan bir takım yeteneklerden dolayı mı? Kesinlikle hayır. Her zaman ifade ettiğim gibi sende dolayı değil ama sende olandan dolayı değerli kardeşim. Sana yardım etmiş olduğu için, sana destek olmuş olduğu için durumlar karşısında dik durabiliyorsun ve dik durarak zafer elde edebiliyorsun. Durumların üstesinden gelme yeteneğine sahip oluyorsun. Ve 12 ve 13. ayetlerde değerli kardeşler, 13. ayette bu gerçek şöyle destekleniyor. 13. ayette, çünkü sağ elinden tutan korkma, sana yardım edeceğim diyen Tanrın benim diyor. Korkma, çünkü sağ elinden tutan benim. Sana yardım edecek olan benim. Gerçekten yürek doluyla amin, amin, amin. Emin olun değerli kardeşler, zaman zaman dolmuş olsa sizler gibi ben de gerçekten bir takım sınanmalardan geçiyorum. Geçtim ve hala geçiyorum. Cennette yaşamadığımız kesin. Sıkıntıların cirit attığı bir dünyada yaşıyoruz. Bunları anımsadığım zaman, yani az önce okuduğum bu 41. bölümde, Yeşaya 41. bölümde okuduğum ayetleri anımsadığım zaman değerli kardeşler, bu sözler beni gerçekten ayağa kalkmamı sağlamıştır. Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak. 11 ve 12. ayetlerde okumuştuk. Rezil olacak. Seninle çekişenleri bakın arasan da bulamayacaksın. Emin olun değerli kardeşler, ben bu harika ifadeler karşısında çok kısa zaman içerisinde gerçekten de kendimi toparlayıp Rab gerçekten de çok teşekkür ediyorum. Adını yüceltiyorum. Vaat ettiğin gibi sıkıntı veren durumları tamamıyla ortadan kalkmasını sağladın. Sorun yok olup gitmese bile sen benim o sorunlar karşısında dik durmamı, dik olmamı sağladın. Sana teşekkür ederim diyerek Rab'be övgüler sunmuşumdur. Ama sonrasında ne olmuştur biliyor musunuz? Sonrasında daha doğrusu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Rabbimiz harika biçimde çözüm getirdiği durumları tekrar kafaya takıyoruz. Onlarla meşgul olmaya çalışıyoruz ve bizler için ne yaptığını unutmuş olduğumuz için. Bakın değerli kardeşler, yeri geldiğinde hep vurgulamışımdır ve tekrar vurguluyorum. Geriye, geçmişe takılarak adımlarımızı sağlıklı bir şekilde atabilmemiz, yola devam edilmemiz mümkün değil. Peki yapılması gereken nedir? Evet, geçmişte ders alacağız ve geçmişten bir pay çıkarıp Rabbimizin vaatlerine sımsıkı, ilkelerine sımsıkı, kurallarına sımsıkı sarılarak geriye değil ama ileriye bakarak yola devam edeceğiz. İlginç olan, kutsal kitabın ilk sayfalarına baktığımız zaman Adem Tanrı'yla yapmış olduğu ilk sohbette gerçekten konumuza ışık tutan bir ayetle karşılaşıyoruz. Üçüncü bölümde. Yaratılış 3. bölüm 10. ayette. Orada itaatsizlik nedeniyle günahtan dolayı Adem'in kullandığı ifade 10. ayette korktum ifadesi. Gerçekten de bu korktum ifadesi bana göre gerçekten de kayda değer nitelikte sevgili kardeşler. Tam bu noktadan itibaren insanoğlu korkmaya devam etmiştir değerli kardeşler. Şimdi ben size korkuyu açıklarken bir soru sormak istiyorum tekrar. Bizler korkuyu o zaman nasıl tarif edebiliriz? Korku için ne diyebiliriz? Çok basit bir şekilde şunu diyebilirim. İnsanı tedirgin eden, sıkıntıya sokan, iki ayağını başka bir ifadeyle bir pabuç içerisine sokan, insan yüreğinde panik yaratan bir his. Yani bir nevi dehşet duygusu olduğunu söylemek mümkün. Peki korkmak bir zayıflık mıdır? Bunu da sormak isterim. Korkmak kesinlikle ve kesinlikle bir zayıflık değildir değerli kardeşler. Ama korkmanın da bir zayıflık olduğunu söyleyen insanlar da yok değil. Tabii ki çevremizde bu tür insanlar da var. Aslında bana göre korkmak bir zayıflık değil, bilgi olmaktır aslında. Neden bunu söylüyorum? Hikmetli Süleyman, bakın harika bir şekilde bu gerçeği şu sözlerle onaylıyor. Süleyman'ın meselleri ya da özdeyişleri 1. bölümde 7. ayette Rab korkusudur diyor bilginin temeli. Şimdi evet, Rab korkusu diyor. Peki bu Tanrı korkusunu, Rab korkusunu nasıl anlayacağız? Değerli kardeşler, Tanrı'nın kutsallığı karşısında saygı duymaktır. Yani dehşet içerisine düşüp titremek, zıngır zıngır titremek değil, onun yüceliği karşısında eğilmek, saygı duymaktır. Örneğin kültürümüzde biliyorsunuz, bir koltukta ya da bir kanapede uzanırken baba içeri girdiği zaman ne yaparız? Hemen kendimizi toparlarız değil mi? Kendimize çeki düzen veririz. Neden? Babamız bizi döveceği için mi? Kesinlikle hayır. Babamıza olan sevgiden, saygıdan dolayı. Tanrı korkusu derken Tanrı'nın ya olan saygıdan kaynaklanan çekingenlik olarak ifade edebiliriz sevgili kardeşler. Yani ona saygı ve sevgiden kaynaklanan bir çekingenlik. Bu da bize neyi bu da neyi önümüze koyuyor? Korkunun çeşitleri olduğunu bize gösteriyor. Yani iyi olan korkular var. Öbür tarafta da bize zarar veren kötü korkular var sevgili kardeşler. İyi korku bizleri ne yapıyor? Tehlikeli durumlardan geri durmamızı sağlıyor. Örneğin yağışlı havalarda ne yapıyoruz? Çok dikkat ediyoruz değil mi araba sürerken? Ya da ne bileyim elektrikle uğraşırken çok dikkat ediyoruz ölüm tehlikesi olmuş olduğu için. Demek ki iyi olarak ifade edilen korku insan bedenini ne yapıyor? Aklını bir şekilde tehlikelere karşı ayık ve uyanık yani tetikte olmasını sağlayarak daha tedbirli olmasını neden oluyor sevgili kardeşler. İyi olan korku. Böyle bir sonuç karşısında o zaman gönül rahatlığıyla şunu söylemek mümkün. Birçok durumlarda korkmak yanlış değil. Birçok durumda diyorum çünkü uzmanlar diyor ki bedenlerimiz içinde korkmak sağlıklıdır. Uzmanların açıklamasına göre bu böbrek üstü bezlerinde salgılanan bir sıvı olduğunu ifade ediyorlar. Ve buna adrenalin diyorlar ki bu adrenalinin salgılanmasıyla damarların damar tıkanıklığını da açtığını söylüyor uzmanlar. Sanırım bu nedenle bazı insanlar bu korkunun yarar getirdiğine inanmış oldukları için ne yapıyorlar? Kendilerini ipe bağlayarak çok yüksek yerlerden esnek iple kendilerini boşluğa bırakıyorlar. O salgının salınıp kendisine yarar getirmesi için. Ama zarar verici korkuya baktığımız zaman zarar veren korku tabii ki yarar değil. Bize ne yapıyor? Bize gerçekten de zarar getirerek bizi hareketsiz bırakıyor. Savunmasız bırakıyor. Yani felç durumuna sokuyor. Bir şekilde yapmamız gereken şeyleri yapmaktan bizi uzak tutuyor. Geri durmamızı sağlıyor. Değerli kardeşler. Bu tür korku, bu zarar veren korku eğer kontrol edilmezse, kontrol edilmediği takdirde gerçekten de yıkıcı, bozucu olabiliyor. Kontrol edilemeyen gücün yıkıp bozduğu gibi. Tıpkı kontrol edilemeyen yağmur sularının önüne çıkan her şeyi yıkıp bozarak yok ettiği gibi. Ama o su, o gürül gürül akan su kontrol edildiğinde yani bir baraj içerisinde toplandığında içindeki enerji çok faydalı bir şekilde kullanılma imkanına kavuşabiliyor. İşte bu alanda oldukça deneyimli, oldukça uzman olan iblis değerli kardeşler bu tür korkuları ne yapıyor? Bizi kafa üstü getirmek için kullanabiliyor. Çünkü iblisin en etkin silahlarından biri de emin olun korkudur. Genelde çok yaygın olan korkuları kullanıyor. Örneğin başarısız olurum, başarısızlık korkusu ya da reddedilme korkusu. Ne yapıyor? Şimdi eğer sen reddedilme korkusu içerisindeysen yapman gereken şey doğru bile olsa o şeyi yapmakta geri duruyorsun. Korkmuş olduğun için, cesaretin kırılmış olduğu için. Çünkü ne düşünüyorsun? İnsanlar beni eleştirip alay eder diye. ya da insanlar benim hakkımda ne düşünür diye ne yapıyorsun? Geri durmayı tercih ediyorsun. Şimdi değerli kardeşler, budur korkularla kafamızı meşgul etmenin hiçbir bize getirisi yok. Bizler bu tür korkuların, başka bir ifadeyle iblisin işlemesine izin vermek yerine değerli kardeşler, Rabbe bakarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Nasıl olacağız? Söze yakın, söze sımsıkı sarılarak, sözün ışığında adımlarımızı atarak, kutsal ruhun yönetiminde. Değerli kardeşler, bir yerde okumuştum, 1908-1973 yılları arasında yaşamış olan bir roman yazarı, İngiliz roman yazarı. Bakın, bu kişi yüzlerce kitap yazmış. Toplam 564 kitap. Ama bu kitapları yazdıktan sonra basım evine gönderdiğinde, onlar basılmadan önce kontrol edildiğinde, bu kitaplar basım öncesi tam 753 kez, bakın dile kolay, 753 kez reddedilmiş basılmaktan. Yani başka bir ifadeyle bu adam kitap yazıyor, basım evine gönderiyor, kontrol ediliyor ve reddediliyor. Kaç kez? Toplam 753 kez. Yani bu kişi 753 kez reddedilme duygusuyla yüz yüze geliyor. Dile kolay değerli kardeşler. Ama bu ne yapıyor bu kişi biliyor musunuz? Yazmaya çekinmeden yazmaya devam ediyor değerli kardeşler. Söylemeye çalıştığım şu: başarısızlığınızdan dolayı ya da insanlar tarafından reddedileceğinizden dolayı hiç kaygıya düşmenize gerek yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü kaygı, çekingenlik nedeniyle oluşan korku sizi ne yapacak? Direncinizi kıracak ve akıl almaz adımlar atmanıza neden olacaktır. Peki yapılması gereken nedir değerli kardeşim? Geri durmayacaksın. Rab Tanrı'ya bağlı kalacaksın. Ve kararlılıkla geri adım atmayarak ne yapacaksın? Çabalarınızı devam ettireceksin. Ya da korku modunda kalarak yola devam edeceksin. İki seçenek de ortada. Seçim senin elinde değerli kardeşim. O nedenle Yeşaya'daki ayeti tekrar anımsatmak istiyorum. Ne diyordu 41.10'da? Korkma çünkü ben seninleyim. Yılma, kendini bırakma, kendini salma, gevşeme. Çünkü Tanrın benim. Ben seni güçlendireceğim. Sana ben yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle diyor, sana destek olacağım. Bu ne demektir? Destek olan kim? Rab Tanrı'nın kendisi. Seni destekleyen, zafer elde etmeni sağlayan kim? Rab Tanrı'nın kendisi. Demek ki o olmadan başarı elde etmen mümkün değil. O zaman başarı kime ait? Sana ait değil. Başarı ait olduğun Tanrı'ya ait değerli kardeşim. Demek ki sen hangi oranda ona güveniyorsan, hangi oranda ona bel bağladıysan, ona yaslanarak adımlarını atıyorsan, o oranda durumlar karşısında sağlıklı bir şekilde, durumlar karşısında sıkıntıları aşarak yola devam edebiliyorsun değerli kardeşler. Korku ve sana bağlı ve buna bağlı olan kaygı ve endişe üzerinde yengi kazanmak için, yenge kazanabilmek için onun vaatlerine sımsıkı yaslanman gerekiyor değerli kardeşim. Yani bütün kaygılarımızı, bütün endişelerimizi bizi seven, bizi hiçbir zaman bırakmayan, bizi sağ eliyle sürekli destekleyen ve sürekli yanımızda olduğu güvencesini veren Tanrı'ya bakmak gerekiyor değerli kardeşler. Çünkü kaygılanmak hiçbir şekilde çözüm getirmiyor. Bir kardeşin yapmış olduğu araştırmaya göre Kutsal Söz'de 8810 vaat olduğu söyleniyor. Ve bu vaatlerin 7487'si Tanrı'dan insana doğru. Yani bu ne demektir? Vaatlerin %85'i demektir. Bakın gerçekten Tanrı'nın müthiş vaadiyle dolu 37. mezmuru hatırlatmak isterim size. 37. mezmurun 5. ayeti diyor ki her şeyi, nedir her şey? Kaygılarınızı, endişelerinizi, korkularınızı, sıkıntılarınızı, her şey size ne zarar veriyorsa, sizi sıkıntıya sokan ne ise Rabbe bırakın diyor. Rabbe bırakmak zorundayız. Nedir Rabbe bırakmak? İşte devam ediyor. Ona güven. Yani Rabbe bırakmak demek ona güvenmek demektir. Ben ona güvendiğimde bana zarar veren şeyleri Rabbimin eline cesaretle teslim ettiğimde değerli kardeşler, Rab de kendi üzerinde düşeni yaparak bütün o kaygılarımızı yüklenerek ne yapıyor? Bizi sağlıklı bir şekilde yolumuza katkı sağlıyor. Petrus ilk mektubunda da bunu harika bir şekilde destekliyor. 5. bölüm 7. ayette. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır. Daha ne olsun değerli kardeşler? Eğer sen ona kaygılarını yüklediğini düşünüyorsan o zaman kaygılanmana gerek yok. Korkularını ona yüklediğini söylüyorsan o zaman korkmana gerek yok. Değerli kardeşler, eğer iman ediyorsan ki o seni asla ve asla terk etmiyor, gerektiği şekilde sana destek vererek yol almanı sağlıyor iman yolunda, o zaman değerli kardeşler, bunun rahatlığıyla, bunun sevinciyle değerli kardeşler, adımlarınızı atma gayreti içerisinde olun. Ben size çok basit bir soru sormak istiyorum. Eğer Rab diyorsa ki her şeyi bana bırak, bana güven, ben gerekeni yaparım, bütün kaygılarınızı bana yükleyin, ben sizin kaygılarınızı, ben sizi kayırırım eğer diyorsa, o zaman ben bu vaatlere iman ediyor muyum değerli kardeşler? İman ediyor musun? Bakın ben bunu söylemiyorum. Rabbin kendisi bu sözü bize veriyor değerli kardeşler. Ben eğer ona güvendiğimde aslında şöyle söyleyeyim. Onun benim hayatımda hareket etmesine, el atmasına, durumlara el atmasına izin verdiğimde o da kesinlikle ve kesinlikle gerekeni yapacak ve beni aydınlığa çıkartacaktır. İşte 37. mezmurun 6. ayeti bunu destekliyor. Diyor ki o senin hakkını öğle güneşi gibi aydınlığa çıkarır. Neden? Çünkü bizi kayıran odur, hamdolsun. Yakup da Tanrı esiniyle kaleme almış olduğu mektubun 4. bölümünde aynı gerçeği şu sözlerle doğruluyor. İblise karşı direnin. Bakın, direnseniz fena olmaz demiyor. Bir buyruk var. Direnmek zorundasın. Yani Tanrı otomatikman hiçbir şey yapmıyor. Sana düşen bir pay var. Sen Rabbe olan güvenle dik durmaya çalışacaksın. Senin o dik duruşun Rabbin gücüyle, dik duruşun Rabbin vermiş olduğu o destekle senin dik duruşun iblisin, iblisi bozguna uğratacak ve senden kaçmasına neden olacak. Öyle diyor, iblise karşı diren o da sizden kaçacaktır. Yani geri durmayıp sen üzerine düşeni yaptığında o da Yeşaya aracılığıyla ifade ettiği gibi kendi üzerine düşeni kesinlikle yapacaktır değerli kardeşim. Nasıl yapacak bunu? Bakın, bu 41. bölüm Yeşaya 41.10'da iki tane sapasağlam dayanağımız var değerli kardeşler. Bize katkı sağlayan. Yani bu iman hayatını devam ettirebilmemiz için bize öncülük eden, öyle söyleyeyim, bize katkı sağlayan, bizi destekleyen iki harika dayanağımız var. Bakın, onlardan bir tanesi ne diyordu ayette? Seni güçlendireceğim, evet sana yardım edeceğim. Yani bu iki dayanaktan bir tanesi Rabbim beni güçlendirecek olması, bu bir. İkincisi de Rabbim bana yardım edecek olması. Aksi halde değerli kardeşler, korku anında bu vaatleri unuttuğumuzda kendimizi umutsuzluğa, çaresizliğe, karanlığa, yani kendimizi cezaevine mahkum etmiş oluyoruz. O nedenle şunu vurgulamak istiyorum özellikle. Yeri geldiğinde hep vurguladığım gibi tekrar vurgulamak istiyorum. Korku içerisinde bocalarken, bakın, tehlikeden kurtulmak için değil, korkudan kurtulmak için dua edin. Çünkü bizi kafa üstü getiren içinde bulunduğumuz tehlikeler değil. Bizi kafa üstü getiren, emin olun, korkulardır. Bizler korkulara karşı direnmemiz gerekiyor. O korkuları geriye püskürtmemiz gerekiyor. Rabbin verdiği destekle, dualarımızla bunu gerçekleştirebiliriz değerli kardeşler. Evet, Rabbin sözü ışığında ve kutsal ruhun yönetiminde adımları atmış olmanın sonucu olarak sen korkuları geri püskürttüğünde ne olacak? Bakın, korkular ortadan kalktığında bir karanlık bulut gibi, nasıl ki o karanlık ortadan kalktığında, o karanlık bulutlar gittiğinde güneş ışığı seni aydınlatıyorsa, aynı şekilde o korkular püskürtüldüğünde, geriye püskürtüldüğünde aydınlanacak. Aydınlanmış olmanın getirisi olarak da ne yapman ve nasıl yapman gerektiğini görecek ve anlayacak ve daha doğru adımlar atacaksın değerli kardeşim. Ve bunun sonucu olarak da sendelemeden güvenlik içerisinde yol alacaksın. Çünkü Hikmetli Süleyman 3. bölümde, Süleyman'ın Özdeyişleri 3. bölüm 23. ayette diyor ki, güvenlik içinde yol alırsın sendelemeden diyor. İşte Davut da bu gerçeği farklı sözlerle ifade ediyor. Zafer elde etmiş olmanın sevinciyle, bakın. O da sıkıntılardan geçti. Onun da korkuları vardı. Öz evladından kaçtı, mağaraya gizlendi. Bunu biliyoruz, kutsal kitaptan okuyoruz. Bütün o korkulara rağmen, bütün o endişelere rağmen, bütün o kaygılara rağmen Rab Tanrı'nın kendisiyle birlikte olduğundan emindi. Ve zafer elde etmiş olmanın sevinciyle 21. mezmurda bakın ne diyor değerli kardeşler. Şöyle diyor: Rab benim ışığım, kurtuluşumdur. Kimseden korkmam. Rab yaşamımın kalesidir. Kimseden yılmam. Evet, güven bağladığın tek kişi Rab Tanrı'nın kendisi olmak zorunda. O nedenle Davut bir başka mezmurda dudaklarından şu sözler döküldü. Değerli kardeşler, büyük bir güvenle, Tanrı'ya olan güvenle. 4. mezmur 8. ayette. Esenlik içinde yatar uyurum diyor. Çünkü yalnız sen ya Rab, yalnız sen güvenlik içinde tutarsın beni. Bakın, güvenlikte olduğunu biliyorsan, güvenlikte olduğundan eminsen eğer, esenlik içindesin demektir değerli kardeşim. Oğlu Süleyman da bu gerçeği aynı sözlerle onaylıyor. Süleyman'ın özdeşliği 3. bölüm 24. ayette. Korkusuzca yatar, tatlı tatlı uyursun diyor. Şimdi soruyorum ya, neden? Bu iki ayet karşısında neden sorusunu soruyorum. Ve aynı bölüm, Süleyman'ın özdeşleri 3. bölüm 26. ayete baktığımız zaman harika biçimde yanıt buluyorum. Neden? Çünkü diyor. Senin güvencen Rab'dir. Güvencen Rab mi? Rab'be güveniyor musun? O zaman esenlik içerisindesin. Eğer esenlik içerisindeysen, huzur içerisindeysen, sendelemeden yürüme imkanına da kavuşmuş oluyorsun. Değerli kardeşler, korkular içerisinde olmanın, korkular içerisinde sıyrılarak, şöyle söyleyeyim, güvenlik içerisinde olmanın, korkulardan sıyrılıp esenlik içinde yol alabilmenin sırrı ne? Ait olduğumuz Rab'be güvenmek. O zaman şu soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum sevgili kardeşler. Evet, sen sevgili kardeşim, sen sevgili izleyicim, korkular içerisinde yol almaya çalışırken, yalpalaya yalpalaya, gerçek anlamda kime, neye güveniyorsun? Bakın, Rab Tanrı'nın kendisi diyor. Korkma. Korkma. Çünkü ben seninleyim. Yılma. Çünkü Tanrın benim. Ben senin Tanrın olduğum için, değerli evladım, o zaman seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Zafer kazanan elimle de sana destek olmaya devam edeceğim. Gelin, o bize destek olan Tanrı'ya bakarak, sözüne sımsıkı sarılarak yola devam edelim. Var mısınız?